Herkese iyi akşamlar. Sıra Dışı'na hoş geldiniz. Sıra Dışı'nda bu akşam Sıra Dışı biraz geç başladı. Çünkü İstanbul'da dışarısı çok karışık. Şöyle karışık, yoğun kar yağışı var, hava muhalefeti var. İnsanlar evlerine gitmekte, bir yerden bir yere ulaşmakta sıkıntı yaşıyorlar doğal olarak. Bu nedenle konuklarımızın ulaşımında yaşadığımız bu sıkıntı nedeniyle özür diliyorum izleyicilerimizden. Bizim elimizde olan bir şey yok. Sayın Hüseyin Atemi, Profesör Doktor Hüseyin Atemi bizlerle birlikte hoş geldiniz. Bu akşam çok sıra dışı bir şey yapmayı düşünmüştük. Profesör Doktor Hüsrev Hatemi de burada olacaktı. İkiz kardeş burada olacaktı. Ben de aralarında olacaktım. Ama Hüsrev Bey'in ulaşımında daha ciddi bir sıkıntı oluştu. Onun geri dönmesi de sıkıntılı olacağı için onu yormadık. Ama sözü var, bir başka akşam bizle birlikte olacak. Biz bu akşam şu meseleyi konuşacaktık. Mevlana'yı, Mesnevi'yi ve Şems Tebrizi'yi konuşacaktık. Bu konuda cesaretle sorularımız vardı, soracaktık. Soracağız da yine. Ama Profesör Doktor Hüseyin Atemi'ye soracağız bu soruları. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sıra dışının özelliği, her şeyi cesaretle sormak. Bu Mevlana'yı konuşacağız. Şems Tebrizi ile ilgili sorularımız olacak, konuşacağız ama sizin bir iddianız var değil mi? Oradan başlayalım isterseniz.
Aslında bu benim iddiam değil ama benim 2009 yılında Sayın Esin Çelebi Mevlana'nın işte şimdiki bu yıllarda çağdaşımız olan torunlarından Esin Çelebi beni 2009 başlarında bir anjiyo olduğum için beni duymuştu. Komşu sayılırız şeydi. Hüsrev Gerede Caddesi'nde teşvikiydi. Oradan beni ziyarete geldi evde. Geçmiş olsun demeyi. O sırada da söz açıldı. Benim hiç o zamana kadar dikkat etmediğim bir şey söyledi. Bu söylediği içimi çok rahatlattı. Ben de biradere söyledim. Onun da çok hoşuna gitti. Ve bu akşam işte onu konuşmayı bilhassa istemişken, ama gene de başka bir akşam belki birader de bunu çok konuşur güzel. Veya birlikte başka bir konuda gene konuşuruz.
Hay hay, şerefli.
Esin Çelebi Hanım'ın söylediği şuydu. Ben geçenlerde İran'ın Khoy şehrinde, Azerbaycan'ın Khoy şehrinde bir şeye gittim dedi. İran-Azerbaycan'ın bir Şems-i Tebrizi için yapılan eski terimle bir ihtifale gittim. Orada bana bir kitap verdiler dedi, Farsça. Ama orada kitabın yazarı da bir konuşma yaptı. Ben Azeri olduğu için sonra galiba Türkçe'de anlatmış Esin Hanım'a. İşte bu kitaptan bahsedince ben de çok heyecanlandım ve kendisinden bu kitabın bir fotokopisini rica ettim. Bu kitabın fotokopisidir. Şems-i Tebrizi ve Darü's-Safa-yı Khoy. Khoy'da Darü's-Safa denen, onun kabrinin bulunduğu yer, dergah gibi inzivaya çekildiği, sonra vefat edince Minar-ı Şems diye burada görülen minare veya kule kalıntısının
alayım
bulunduğu.
Alayım hocam, göstereyim onu ben.
Tabii hayali bir Şems-i Tebrizi resmiyle Şems-i Tebrizi öyle zannediyorum ki böyle saçı sakalı karışık bir derbeder derviş de değildi. O görünürde de değildi. Tam böyle rabıtalı bir zattı. Ama çok uydurma şeyler karışmış maalesef Mevlevi kaynaklarına. Onun için bunları temizlemek lazım. Yoksa belki siz de hatırlarsınız. Şöyle 28 Şubat'tan önceki yıllarda televizyonlarda çok görünen bir İsmail Nacar Bey vardı. O da ne zaman Mevlana'dan söz açılırsa, Mevlana'nın sözleri ipe sapa gelmez sözlerdir filan diye hep uydurmaları doğrudan Mevlana'ya ait zannettiği için ipe sapa gelmez şeylerdir filan diye tenkit ederdi. Bir de şimdi ismini vermeyeyim bir zat var, bir emekli profesör. O da Şems ve Mevlana eleştirisini hayatının gayesi haline getirmiş bir zat. O da önce şey dedi, işte Şems, haşa, Şems-i Tebrizi ve Mevlana Eflatuni aşk adını verdikleri bir şekilde, o devrin birçok sufisi gibi, haşa şey toplarlardı. Şems mesela ona meraklıydı. Bunu adeta Mevlana'ya da aşıladı. Genç
anlaşılmıştır.
Erkek çocukları tekkeye toplardı. Bunların görüntüsünden zevk alırdı bu kabil sufiler. Ama tam aksine Şems-i Tebrizi Konya'ya gelirken Mevlana'yla buluşmak üzere, ki Mevlana'nın daha haberi yoktu. Ama Şems onu uyandırmakla, bilgi bakımından değil, birdenbire ilahi aşkı gönlünde canlandırmakla vazifeli olarak Konya'ya geldiği sırada, o asırda bu şöhreti olan, yani tekkesine genç çocukları toplayan bir şeyhi ziyarete gitti. Uyarmak için, ona da bir nasihat etmek için. Ve o şeyhe şu soruyu sordu. Ne haldesin diye. Halin nedir? O da tabii anladı. İşte manevi bakımdan ne haldesin demek istediğini. Kendisini mazur göstermek için şöyle söyledi. Ayı leyende seyrediyorum. Tabii Şems-i Tebrizi bu sözün manasını derhal anladı. Demek istediği şuydu. Yani bu çocukların yüzündeki güzellik, haşa Allah'ın. Tabii bunu doğru anlamda söylemek mümkün. Allah'ın yarattıklarında yaratıcının kudretini, güzelliğin, iyiliğin, doğruluğun, yegane kaynağının, iyinin ve güzelin, gerçeğin, yegane kaynağının zaten yaratıcı olduğunu söylemek. Ama bunu mesela ayı leğende seyrediyorum derken şunu söylemek istedi. Gökteki ayın aksi işte yerde bu çocukların yüzüne vuruyor. Leğen içinde suya ayın aksetmesi gibi ben de o suda şeyi Ahmet Haşim'in merhumun seyreyledim eşkali hayatı, ben havzı hayalin sularında dediği gibi ben de leğendeki suda ayın aksini seyrediyorum. İşte Şems-i Tebrizi'nin çok güzel bir uyarısı var orada. Bu uyarıyı yapan kişi kendisi bu isnatlar gibi olabilir mi? Uydurmalar gibi. Şems-i Tebrizi şöyle dedi. Ensende çıban yoksa başını kaldır göğe bak. Niye ayı leğende seyrediyorsun? Doğrudan doğruya aya bak. Yani Allah'ın yüceliğini akıl idrak edemez ama gönlüne sığdırırsan bir hadis-i kutsi'de buyurulduğu gibi Allah yere, göğe, mekana sığmaz. Allah kendisi buyuruyor ama Kur'an vahyi değil, hadis-i kutsi. Ben yere, göğe, yarattıklarımdan hiçbir şeye sığmam. Ama bir şeye sığarım, o da
kulumun
kalbidir. İşte Şems-i Tebrizi bunu söylemek istedi. Konya'ya gelince de Mevlana'yı şeye uyandırdı. İlahi aşka. Ama bir aday uydurma karıştırılmıştır.
Peki nasıl karışmış? Yani niye karışıyor bu tür? Şimdi mesela...
Bir kere insan nasıl Hazreti Peygamber için şey söylenmiyor mu? Karikatürler yapılıyor. Evet, evet, bir aday uydurmaya sözde dindarlar inanıyor ama çok garip bir çelişkiyle bunları Batı'da karikatürcüler yaptıkları zaman bunların inandıkları uydurmalara alaya alarak ama bunların inandıkları kaynaklarda olan şeyleri biraz alaya alarak karikatür haline sokarak yaptıkları zaman ölüm fetvası verecek duruma geliyorlar. Ama sonra mesela ben de şey desem, bunlar doğru değildir. Batılılara karşı böyle bir şey yoktur. Hazreti Peygamber böyle bir şey yapmamıştır. Bu rivayetler hepsi uydurmadır dediğim zamanda neredeyse bana da idam fetvası çıkaracak şekilde kızıyorlar. Yani bunları kurcalama, bunlar doğrudur ama bunlar inkar edilmez. Alaya almak kimsenin haddi değildir ama mesela haşa Hazreti Peygamber'in 6 yaşında Ayşe ile nişanlanması ve 9 yaşında evlenmesi doğrudur. Çünkü rivayetler böyledir. İşte Hazreti Peygamber için olunca, Hazreti Musa için olunca, Lut Peygamber için olunca, elbette Mevlana için niye olmasın? Kıskançlık dolayısıyla, münafıklık dolayısıyla böyle uydurmalar yapılır.
Peki, şimdi akıllarda şu soru. Tamam, bu tarihsel anlatımlarda, daha birçok şey var. İşte Mevlana, Şems, eş, oda, görme, bir sürü şey var. Giremeyiz yani o konulara aleni. Özür diliyorum. Tamam bunlar böyle ama aç Mesnevi'yi bak. Oradaki falanca mevzu. Yine giremiyoruz. Üstü kapalı geçelim ama evet. Toplum arasında işte kabak diye evet, tabir edilen, detayına falan girmeyeceğiz evet. Hocam da hiçbir şeyine girmeyeceğiz ama mesela o hikaye, kıl hikayesi, benzer birçok evet. Hikaye anlatılıyor. Şimdi bunlara deniyor ki iki görüş var. Birisi diyor ki ya bu tevildir diyor.
Ya şöyle diyor, bunlar Mevlana bunları müstehcen fıkra diye anlatmıyor. Bunlardan büyük hisseler çıkartıyor. Bunları yani hisse çıkartmak için anlatıyor. Bundan yüce manalar çıkartıyor. Ama bu doğru değil. Mevlana böyle bir şey yapmaz. Maalesef Abdurrahman-ı Camii'de Baharistan'da rastlanır bu. Sırf müstehcen fıkra olsun diye anlatılan şeyleri. Onun da Baharistan'da böyle yer aldığı için ona uydurmadır diyemiyorum ama belki de o bile hiç değilse kısmen uydurmadır. Çünkü mesela Sadi'nin de o büyük hakim ve edebiyat üstadı Sadi'ye de bir de hezliyat isnat edilmiştir. Ama şimdi İran'da artık Sadi külliyatında bu müstehcen minyatür resimli o iğrenç kısım konmamaktadır. Sadi'ye ait olmadığı kabul edilmektedir. Ama Mehmet Akif'in yazılarının birinde o zamanlar İstanbul'da yaşayan bir Hicri efendi, büyük alim ama yazmıyor. Kendisinin ilmi çok derin fakat bunu yazarak kitaplaştırmıyor, sohbetlerde bulunuyor. Öyle bir evi yurdu da olmadığı için paşaların konaklarında bazen misafir ediliyor. Böyle bir misafir olma imkanı bulmadığı zaman da kahvehanede döşek sererek yatıyor. İşte bu Hicri Efendi'nin bulunduğu bir toplantıda Sadi nasıl olur da böyle şeyler yazar diye birisi şüphesini belirtince Hicri Efendi de şaka olsun diye şey diyor. Bunların uydurma olduğu söylenir, Sadi'ye ait olmadığı ama bir şaka yapmak istiyor. Ama uydurma olmasa da şöyle düşünelim. Mesela Allah bütün güzellikler yanında nasıl akrep, yılan filan da yaratıyorsa Sadi de edebiyatçı olarak şey yapıyor. O güzellikler yanında bir de bunları yazıyor. Allah da böyle yapıyor diye aldığı için mecliste bulunanlardan birisi hemen kafir diye şeye hücum ediyor. Hicri Efendi'ye, o da çok sözünü sakınmaz bir adam, birdenbire bana bak sözünü geri al. Ben gençliğimden beri, çocukluğumdan beri öyle ilim tahsil etmişim ki benim İslam hakkında sadece necasat hükümlerinde bildiğimi senin babanın çürük imanına değişmem diyor. O da hatırlı bir misafir olduğu için artık o konakta da barınamayıp gene kahvehaneye geri dönüyor. Yatak seriyor. İşte bunlar aslında uydurmadır Mevlana için.
Buradan devam edeceğiz. Bir evet. Mola hocam. Sakın ama sakın hiçbir yere ayrılmayın. Devam edeceğiz. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Mesnevi dünyanın her yerinde satışta. Amerika'da revaçta. Yani herkes okuyor. Deniyor ki uluslararası camiada Mevlana'yı peygamber, Mesnevi'yi de Kur'an gibi gösterme çabaları var. İşte bu İslam gibi gösteriliyor vesaire. Ne diyorsunuz hocam?
Yani aklı başında
bunu olan bir proje olarak değerlendirenler var vesaire.
Aklı başında olan Mevlana'yı seven, tanıyan birisi böyle söz söyleyemez. Mevlana zaten ileride bu kabil sözler söyleneceğini de tabii tahmin ettiği için Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, Resul-i Ekrem de uydurma hadisler çıkacağını zaten bildiği için şöyle buyurmuştu: bana, benden nakledilen sözü Kur'an'a vurun, Kur'an'a uymuyorsa duvara vurun. Yani fırlatın, elinizde tutmayın. Mevlana da buna muvazi olarak şöyle söylüyor: Men bende-i Kur'anem eger can darem. Men hak-i rehi Muhammed-i Muhtarem. Ger nekli konet cozin kesez goftarem. Bizarem ezu ve zan sohem bizarem. Eğer ben Kur'an'ın bendesiyim, canım bedende oldukça, canım oldukça, ölmedikçe ben hayatımda Kur'an'ın bendesiyim. İkinci olarak da men hak-i rehi Muhammed-i Muhtarem. Resul-i Ekrem'in ayağının toprağıyım. Eğer benden bu iki sözden başka söz, yani Allah'a ve Kelamullah'a ve Aziz Peygamber'e böyle bağlılık dışında bir söz nakledilirse, ben o nakledenden de bizarım, eza görmüş oluyorum. Bana haksızlık, büyük bir zulüm yapmış olur. Ben ondan uzağım, onunla ilgim yoktur. Hem ondan uzağım, hem de söylediği sözden uzağım. Yani inanmayın bu sözlere. Aynı şeyi İmam-ı Sadık da buyurmuştur. Bizden rivayet edilen kötü sözler olursa, yani Kur'an'a uyduramayacağımız imamlara, mesela Hazreti Emir'e, Hazreti Ali'ye, 12 imamın her hangi birini, bu arada Resul-i Ekrem'in bir parçası olan Hazreti Fatıma'ya böyle kötü, yakışıksız bir şey isnat edilirse, bize isnat edilen, Ehl-i Beyt'e isnat edilen bu sözlere inanmayın ve bunları bizden uzaklaştırın. Çünkü biz masumuz, rehber olarak halka örnek olsun diye yaratılmışız. Böyle pislikler Kur'an-ı Kerim ayetiyle bizden uzaktır. Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden her türlü kötülüğü gidermek ve sizi tam bir temizlikle temizlemek diler. Mevlana masum değildi ama arifti. Bu anlamda bir veliydi. Ama velayeti de Hazreti Ali'nin velayetine de imanı vardı. Mesela Mesnevi'de bir hikayede şöyle der. Bir kıssada o Hazreti Ali'nin kılıçla vurmak istediği sırada savaşta yüzüne tüküren kişiden uzaklaşıyor. Ben artık Allah rızası için vuramam yüzüme tükürdükten sonra. Kızgınlık olmasın içimde. Sadece Allah savaşı, meşru müdafayı emrettiği için kılıç vurursam Allah rızasına olur diye. İşte Mesnevi'de bu anlatılırken o müşrik sorar. Ya Ali, ya Ali, Allah Allah, ya Ali, müşkilen bekşay zillillah, ya Ali diye. Yani ey Ali, Allah için, Allah için olsun, Allah rızası için müşkülümü çöz, bana şu cevabı ver. Niye beni tam öldürecekken şey yaptın?
Bıraktın.
Vazgeçtin. Bunun üzerine de Hazreti Ali niye böyle yaptığını anlatır. O adam da Müslüman olur. Mesnevi'deki nakille. İşte bu şey de gösteriyor ki Mevlana Hazreti Ali'nin velayetini, Resul-i Ekrem'in hem velayet hem nübüvvetine bağlı birisi. Bu rubayisi de açıkça onu gösteriyor. Ama Mesnevi'ye bile çok şey karıştırılmış olabilir. Şems-i Tebrizi divanı diye anılan Mevlana'nın şiirlerini, başkalarının şiirleri Mevlana sözü gibi karıştırılmış olabilir. Mesela men hak-ı rehi Muhammed-i Muhtaren diyen Mevlana diğer taraftan şey diyebilir mi? Hazreti Peygamber'i kastederek. İmruz menem Ahmet ney Ahmet'i dirine İmruz menem enka ney mor eki parine. Ben bugün Ahmet benim, dünkü Ahmet değil, eski Ahmet değil. Ben bugün anka simurgum, yoksa gene dünkü geçmişteki küçük kuş gibi değil, kuşcağız gibi değil. Ben ankayım, simurgum, simurgum. Bunu Mevlana söylemez. Yahut da başka bir Ahmet için söylemiştir. Mesela Seyyid Ahmet er-Rufai için söylemiş olabilir. Çünkü Seyyid Ahmet er-Rufai ondan önceki asırda yaşamıştı. Ve Mevlana zamanında Konya'ya Rufai dervişleri de geliyordu. O gösteri yapmalardan Mevlana hoşlanmıyordu, yani şiş sokmadan. Hatta Eflaki'nin bu rivayeti doğruysa, Kerra veya Kira hatunun, eşinin şeye gidip bu dervişlerin gösterilerini seyretmesini çok kızdığı, yani istemediği ve sonra da çok öfke duyduğu söylenir. Niye gidip onları seyrettin diye. Onun için ben bu şiir Mevlana'ya aitse şunu söylemek istemiştir. Tarikat büyüğü pir diye şeye gitmeyin. Seyyid Ahmet er-Rufai'nin dervişlerine gitmeyin. Ben işte bugün Ahmet er-Rufai gibiyim. Ben onun gibiyim. Onun bu dervişi olduğu iddia edenler bozulmuştur. Farklı yollara girmiştir. Siz bunlara kanmayın. Bugünün Ahmet er-Rufai'sine gelin demek istemiştir. Bu şiir Mevlana'ya ait ise, yoksa birçok kişi hiç tereddütsüz şey der. Mevlana işte kendisinin Hazreti Peygamber'den
daha üstün olduğunu.
Üstün olmasa bile onun çağı geçti. Bugünün peygamberi
benim dönemim.
Ama başladı. Mevlana böyle bir şey söylemez.
Peki Mevlana'nın kabrinde bir mesnevi var değil mi?
Var ama orada mesnevi, fakat bu Hüsamettin Çelebi'nin yazdığı, Mevlana'dan duyarak yazdığı mesnevi değil. O nüsha yok ortada. Bu nüsha Sultan Veled devrinde, yanlış hatırlamıyorsam, çok yaşayın, Sultan Veled devrinde yazılmış bir şeydir, nüshadır. Ama Hüsamettin Çelebi'nin de tasdik ettiği altına yazılmıştır ama bunlara çok fazla güven olmaz. Yani Mevlana'nın irtihalinden, şeb-i arusundan sonra gene dünyevi sebeplerle şey yapılmış olabilir. Mevlana'nın mesnevisinde bazı değişiklikler yapılmış olabilir ve bu müstehcen hikayelerin hepsinin de 5. ciltte toplanması insana büsbütün şüphe veriyor. Mevlana eğer edepsiz haşa hikayeler anlatacak birisi olursa, zaten 1. cilt, 2. cilt, 3. cilt, 4. cilt
serpiştirir.
6. ciltte olmasın da niye 5. ciltte olsun. Şu halde 5. cildi birisi tahrif etme imkanını bulmuş demektir. Öbür ciltlerdeki tahrifler de farklıdır. Mesela
ön söz, ön sözü mesela. Hani evet. Sultan Veled'in çarşıya gitmesi, orada ya babana ayet geliyormuş. İşte bu mesnevi için buna ayet diyorlar. O bahis var. Onu hatırladınız mı hocam?
Ne ağır geliyormuş?
Ayet geliyor. Yani mesnevi ayet, ayet geliyor.
İşte bunlar tamamen uydurmadır. Ben bende-i Kur'an'ım diyen birisi diğer taraftan da bana ayet geliyor demez. Şems-i Tebrizi de asla böyle bir şey söylemez. Şems-i Tebrizi'nin Mevlana'ya din iman öğrettiği haşa tabii düşünülemez. Ama ne yapmıştır? Onun sakin kitaplarda öğrendiği imanını, hı hı, aklıyla kabul ettiği şeyleri bir varoluş şekline, yaşama şekline getirmiştir. O da malum, o hikaye, o vakayı tekrara lüzum var mı bilmiyorum. Hani ya. Mevlana şeyden dönerken, medreseden, yanlış hatırlamıyorsam milattan sonra, ki miladi yılla 1244 yılında o Şeker Füruşan Hanı'nın önünden geçerken medresedeki dersi bitmiş, böyle bir at üzerinde yanında öğrencileri saygı göstermek için yaya yürüyenlerle evine doğru giderken o hanın önünde birdenbire şey çıkıyor karşısına. Şems-i Tebrizi elini uzatarak, ey işte üstad, ben sana bir soru sormak istiyorum. O da, Mevlana da işte bir derviş, kendisinden soru sormak isteyince sor diyor. O da, Bayezid-i Bistami mi büyüktür yoksa Hazreti Peygamber mi büyüktür diyor. Şimdi bakın, bu soruyu soran ve Mevlana'yı peygamber aşkının da Allah aşkının, Allah'ın bizi sevmesinin vesilesi olduğu idrakine ulaştıran Mevlana sonra Ahmet benim der mi? Şems-i Tebrizi bu idrake ulaştırdı Mevlana'yı. O da bunu söyledi. Bunun üzerine ikisinde de bir aşk coşkusu oldu, ilahi aşkın. Ve öyle kucaklaştılar. Ondan sonra iki deniz birleşmiş oldu, yaklaşmış oldu. Mecmaul Bahreyn gibi. İşte soru şuydu, Bayezid-i Bistami, hı hı, mi büyüktür yoksa Peygamberimiz mi büyüktür? Mevlana şu cevabı verdi. Bayezid-i Bistami kıyas edilebilir mi peygamberle? Yani peygamberin derecesi elbette herkesten üstündür. Bayezid-i Bistami ile kıyas edilemez. Yani böyle garip tabii, bir soru
olmaz.
Niye soruyorsun gibi. Bunun üzerine Şems-i Tebrizi şöyle dedi, peki o zaman Bayezid şöyle diyor, Sübhani, Sübhani ma azeme şani. Ben Sübhanım, yani kendisini tenzih ediyor her türlü eksiklikten. Hı hı. Şanım ne kadar büyüktür diyor, ne kadar büyüdü, ne kadar büyüktür diyor. Ama Hazreti Peygamber hep şöyle derdi, ma arefnake hakka marifetik, ve biz senin marifetine hakkıyla eremedik. Yani af dilerdi Allah'tan, biz senin büyüklüğünü hakkıyla idrak edemedik diye. İşte Hazreti Peygamber böyle söylediğine ama Bayezid Bistami de kendisini tesbih ettiğine göre niye böyle söylemiştir? Yani bunun manası nedir diye. Mevlana işte orada şu doğru, güzel cevabı veriyor. Bayezid Bistami'nin yaratılışı Hazreti Peygamber'den farklıdır. O yani huluk-i azim üzere fahri kainat olarak yaratılmıştır. Hazreti Peygamber okyanusları içse kanmaz. Daha fazlasını ister, daha fazlasını alma kabiliyeti, kapasitesi vardır. Onun için günde mesela Hazreti Peygamber'in 70 kere istiğfar etmesinin manası haşa günah işlediği için değil ama günde 70 kere daha yüce bir mertebeye yükseldiği için, adım adım ve bunun sonu olmadığı için her basamağı çıkışta bir önceki basamakta olduğu halinden hoşlanmayıp bunu bir nevi günah sayarak Allah'tan Allah'a istiğfar edip şey diyordu. Biz seni hakkıyla marifetini elde edemedik, seni tanıyamadık, affet diye istiğfar ediyordu. Ama Bayezid Bistami bir damlayla sarhoş olacak bir yapıdaydı. O damlayı içince bunu cezbe halinde, sarhoşluk halinde böyle söylüyor. Ama Hazreti Peygamber sarhoş olmaz. Hiçbir zaman haşa ben Allah'ım demedi, demez. İşte bu bundan ayı haylatından kendini yere attı şeydi. Şems-i Tebrizi de işte Şems-i Tebrizi o sırada çakmak çakmış oldu. Mevlana da uyandırdı o ilahi aşkı. Ondan sonra tabii bir aday rezil uydurmalar vardır. Mevlana'dan şarap istedi. Mevlana da bağlılığını göstermek üzere gidip şarap aldı. Meyhaneden getirip önüne koydu. O da içmedi. Ama imtihan yapıyor. Sonra haşa başka bir şey istedi.
Şimdi, hocam bu Moğol, çok özür diliyorum. Bu Moğol meselesi. İşte Moğollara...
O da işte rezilane bir iftiradır. Mevlana hiçbir zaman haşa ne Moğol ajanıdır ne de Moğollara böyle Moğolları takdis etmiştir. Moğollara karşı o devirde belki de o sırada Anadolu halkının, Selçuklu halkının şimdi nasıl bazı musibetler başımıza gafletimizden, günahlarımızdan geliyorsa işte halkın o sırada bir musibetle karşılaşması mukadderdi. Moğollar Köse Dağ muharebesinde şeyi yendiler, Selçuklu ordusunu 1235'te. Ondan sonra da Anadolu Selçuklu devleti maalesef şimdi mesela birçok ülkenin sözde bağımsız devlet olup Amerika'nın iktidarda olduğu bir ülke halinde olması gibi o devirde de Moğollar galip gelince Selçuklu hükümdarları 1235'ten sonra İran'da merkezi olan Cengiz soyundan Moğolların İlhanlı devletinin bir şeyi oldular. Bir nevi valisi, görevlisi haline geldiler. Mevlana bu şartlar içinde bu musibeti tamamen halkın üzerinden Mevlana'nın duası kaldıramazdı. Zaten Mevlana da Allah'ın işine, Allah'ın takdirine karışamazdı. Ama elinden geldiği kadar Konya halkını teselli etti. Hiç olmazsa bir sırada Moğollar Konya Ovası'nı doldurmuşlardı. Şehre girmeleri, hücum etmeleri an meselesiydi. Mevlana o Alaaddin Tepesi üzerinde sabaha kadar namaz kılıp dua ederek, Allah'a yalvararak Moğolların geri dönmesini dua ederek sağladı. Yoksa Moğol ajanı filan değildi. Ama Moğollardan da ileride iyi Müslümanlar çıkacağını da bir şiirinde şu şekilde söyledi. Tozi Tatar Herasi ve Hodara Neşinasi ki dosed rayeti İslam zitatar berarem. Sen Allah'ı tanımadığın için, Allah'ı yeterince tanımadığın için Moğollardan korkuyorsun. Ben bu Moğollardan 200 İslam bayrağı çıkarırım. Nitekim bir müddet sonra İlhanlılar tamamen Müslümanlığı kabul ettiler. Bir asır geçmedi. Müslüman oldular. Cengiz dinini, şamanizmi terk ettiler. Mevlana'ya şey demek iftiradır. Moğollarla ilişkisi vardı ama onu da maalesef işte o ismini vermek istemediğim zat, emekli profesör Mevlana'ya söylenecek her şeyi söylemektedir nedense. Mesela Mevlana zamanında Konya'da Şems'e düşmanlık eden. Çünkü Şems bunların o zahir ulemasının, şimdi de olan zahir ulemasının iç yüzünü ortaya çıkartıyordu. Sağlam bir imanları olmadığını ama dünyevi menfaatler için alim rütbesi aldıklarını, tahsil ettiklerini ki şey alsınlar, Osmanlı'da da kullanılan bir deyimle arpalık edinsinler, saraydan destek görsünler, ihsanlarda bulunulsun. İşte Şems-i Tebrizi bu kabil şeyleri olmayan tam bir melamet neşesi olan bir zat olarak bu ulemayı da kızdırdı. Sonra menfaat şebekesi haline gelmiş olan ama tarikat gibi görünen bir taraftan da ahileri kızdırdı. Çünkü bunlar da böyle arif meslek erbabı olmaktan çıkıp böyle hayta baskın yapan, şunu bunu döven kişiler haline gelmişti. Bunlar da Şems-i Tebrizi'ye düşman oldular. Geldi Mevlana'yı da kendisine benzetti. O da devrimci oldu diye. Bu muhalefet alevlenince Mevlana'ya haber vermeden Şems-i Tebrizi bir gün ortadan kayboldu. Mevlana'nın ısrar etmesinden çekindiği için Suriye'ye doğru ama kimseye söylemeden gitti. Sonra Suriye'den gelen bazıları onu işte gördüklerini söyleyince Mevlana da Suriye'ye giderek onu buldu ve geri getirdi. Ve çok sevindi geri gelmesine de. Ama bir müddet sonra Şems-i Tebrizi'ye de işte Kimya Hatun'u vermişti. Burada da iğrenç uydurmalar var.
Çadır meselesi.
Kimya Hatun'u dövdü, şiddet kullandı. Halbuki Kimya Hatun, Alaaddin Çelebi onu seviyordu. Şems-i Tebrizi'nin dayağından Kimya Hatun hastalandı, öldü. Alaaddin Çelebi de zaten sevdiği Kimya Hatun'un babası tarafından Şems-i Tebrizi'ye verilmesine içerlemişti. Şems-i Tebrizi de onu kıskandığı için karısını o Mevlana'nın o sıradaki, şimdi o Mevlana Müzesi olan yerde, tekkede, ama o zaman tekke değildi, Mevlana'nın ikametgahında Şems-i Tebrizi'ye tahsis edilen bölümünden de selleme hüsselam geçmeye başladı. Şems-i Tebrizi de buna haklı olarak istemedi diyorlar, ama bunlar da bana kalırsa tamamen uydurmadır. Çünkü Şems-i Tebrizi öldürülmemiştir. İşte onu bu kitaptan gördüm. Yani Esin Çelebi'den aldığım bu kitaptan. Ve şimdiye kadar dikkatimi çekmeyen, bunu teyit eden Peçevi'den almış yazar. Bir Osmanlı kaynağı.
Şimdi biz şunu biliyoruz. Öldürüldü ve kuyuya atıldı orada.
Ama öldürüldü, kuyuya atıldığı uyduran işte hakikaten ipe sapa gelmez müstehcen şeylerle dolu olan ve Mevlana'nın zamanında da Konya'da bulunmayan Mevlana'nın torunu Ulu Arif Çelebi'ye bağlı olan, sonradan Konya'ya gelen, Mevlana'nın vefatı sırasında genç olan ve Konya'da yaşamayan Arif Çelebi'nin dervişi, Menakıbul Arif'in yazarı, Eflaki, işte bu rezalet şeyleri kitabına geçirdi. Ama Mevleviler de bir gelenek etkisi altında, tıpkı mesela fakihlerin, kelamcıların, İslam alimlerinin, alim diye tanınan kişilerin uydurma hadisleri, canla başla savunmaları gibi bir kere kitaba girdi. Sen ehli sünnete dil mi uzatıyorsun? Ama ehli sünnet alimlerine dil uzatmayalım derken bilmiyorlar ki Hazreti Peygamber'e dil uzatılmış oluyor. Yani Hazreti Peygamber'e iğrenç isnatlarda bulunan kişileri, doğru olmasaydı bu rivayet silsilesi böyle olur muydu? Sen ehli sünnet ulemasına dil uzatıyorsun diye duvar hadisine uyacak yerde bu uydurmaları savunarak Hazreti Peygamber'e saygıyı, sevgiyi ulemadan saydıkları birçoğu münafık, birçoğu gafil olan kişilere saygı haline getiriyorlar. İşte bunlar uydurmadır. Şems-i Tebrizi'nin öldürülmesi, kuyuya atılması, bunu da...
Mezarı belli mi?
Efendim?
Mezarı belli mi?
İşte Konya'ya gittiyseniz, Konya'da İran'daki asıl mezar. Konya'da vardır. İşte ben de bu 2009 başına kadar Konya'ya gittiğim zaman Şems-i Tebrizi diye orayı da ziyaret ediyordum ama içimden pek bir duygulanma gelmiyordu orada. Ama Abdülbaki Bey de bunu kabul etmiş göründüğü için ben de eski müze müdürü olan zat galiba oranın Kuyu'daki o kuyuyu keşfetmiş. Kuyunun dibinde bir kabir varmış. Üzerinde isim yokmuş ama Şems'in mezarı olduğu belliymiş. İşte sonra orası Şems'in türbesi diye tanındı. Ama Abdülbaki Bey hakkında o niye kabul etti? Onun hakkında burada biraz eğlenceli bir rivayet var. Türkiye'de galiba kültür ateşesi olarak İran'ın bulunan, benim de bir toplantıda gördüğüm, konuştuğum bir Riyahi Bey vardı. Hürr İbni Riyahi'nin soyundan geliyordu. Hürr'ün soyundan, yani ilk Kerbela şehidi. İran'a gitmiş tabii o ailenin bazı mensupları da. Bu da Hürr'ün soyundan olduğu için Riyahi soyadını taşıyordu. Türkiye'de bulunduğu zaman iyi incelemeler yaptı. Kendisi de bilgin bir adamdı, araştırmacıydı. Mesela Osmanlı'da Farsça kullanan, Anadolu'da Fars edebiyatı sayılan ama Mesnevi dışında mesela Türk şairlerinin şiirleri, hayatı, buna dair bir incelemesi var. Bu zatta bu kitabı yazan Behruz Nasiri de şöyle diyor, bu Riyahi'den atfen, ona atıf yaparak, Riyahi Konya'da kütüphanede, o da kendi araştırmaları için bazı kaynakları incelerken, not alırken bakmış kütüphanede, rahmetli hoca da, Abdülbaki Gölpınarlı da oturmuş, o da not alıyor, inceleme yapıyor. Kütüphanenin fihristini hazırlıyor. Mevlana Kütüphanesi'nin, ona bir şey sormak üzere yanaşmış, tanışmış ve şunu sormuş. Siz niye bu Şems-i Tebrizi'nin kabri Konya'dadır diyenlerin sözünün doğru olmadığını bilecek durumdasınız. Niye siz de buna ses çıkartmayıp tasvip ediyorsunuz? Burada nakledildiğine göre Riyahi'den şey diyor, bu alim böyle güldü tatlı tatlı ve şöyle dedi. Bunun ne zararı var ses çıkartmamanın? Gençler böyle bir şey ortaya attılar. Ben de onları kırmamak, heveslerini kırmamak için ses çıkartmıyorum. Bir de ayrıca şu sebepten ses çıkartmıyorum. Şems-i Tebrizi'nin kabrinin Konya'da bilinmesi, Konya'nın Mevlana Türbesi'nin ziyaretçilerini de bir bakıma daha fazla heyecanlandırıp sayılarını da arttırıyor. Yani pirin türbesine gelenlerin de çoğalmasına da sebep oluyor. Onun için ne zararı var buna ses çıkartmadan susmanın diye. İşte doğruysa Abdülbaki Bey de demek çok kuvvetli bir şey olmadığını biliyordu. Bu kuyu hikayesi filan da hep sonradan Eflaki devrinde uydurulduğu anlaşılıyor.
Mesela o kuyuya bakılamaz mı hocam?
İşte bakılmış, dibinde rivayete göre şey bulunmuş. Yani merdivenlerle inen bir bölüm, dışa içeriye doğru bodrum gibi dar bir şey bulunmuş, mahzen, merdivenli yer. Oradan inmişler dediklerine göre ve bir kabir görmüşler. Kabrin üzerinde yazı yokmuş ama Şems'in kabri olacağını. İşte kuyuya atılan ve oraya gömülen. Ama bunları eflaki söylüyor. Bazıları da Mevlana'nın o türbesindeki babası Sultanül Ulema'nın yakınında bir kabrin üzerinde Şemseddin yazınca gerisine bakmayıp Mevlana zamanında Mevlana Şems-i Tebrizi'yi buraya defnetmiş olacak dediği de söylenmiş ama dikkatle bakanlar Abdülbaki Bey merhum da görmüşler ki bu Şemseddin Mevlana hanedanının ailesinin damatlarından Şemseddin bin Yahya'ymış. Ama şimdi bu biraz evvel zikrettiğimiz profesör zat da Mevlana'ya Şems-i Tebrizi'ye soğuk bakan, Şems'e çok muhalif olan o devirde Konya'da bir alim geçinen birisi var. Akilerle de ilişkisi var. Bunları Şems-i Tebrizi'ye, Mevlana'ya karşı kışkırtıyor ama mesela halkın, Alevilerin çok önem verdikleri Ahi Evren'in bu kişi olduğuna dair hiç kuvvetli bir delil yok. Şimdi bu profesör şöyle demeye başladı. Bu Nasrüddin Ahi Evren'dir. Nasrüddin Alaaddin Çelebi'nin de katıldığı bir grup tarafından yani suç şerikiydi, azmettiriciydi. Şems-i Tebrizi'yi o öldürdü, öldürttü. Mevlana da bunu bildiği için sonra Ahi Evren'i işte gene Moğol casusluğu filan lafları da kuvvetlensin diye Celaleddin Karatay isimli Moğol valisine kendisine saygı gösteren Moğol valisine söyleyerek Ahi Evren'i şehit ettirdi. Türkiye'de böyle laflara hiç ciddi bir tepki gösterilmediği umumiyetle herkese ulemadan zat belki de doğru söylüyor deyip sonra bu bir doğru olarak yerleştiği için bu zat bununla da yetinmedi. Bu Mevlana'ya düşman olan Nasrüddin'i Şems'in katili ama iyi bir iş yapmış. Yani Şems'in öldürülmesi gerekirdi. Fesatçıydı. Şems'in katili bunun üzerine de Mevlana kan davası güderek onu Celaleddin Karatay'ı öldürten bir kişi bu aynı zamanda Ahi Evren. Ama herkes bunu amiyane tabiriyle yutunca bu sefer daha ileri gidelim Mevlana'ya karşı sevgisizlik uyandırmak için. Bu Nasrüddin Ahi Evren aynı zamanda Nasreddin Hoca'dır. Halk Nasreddin Hoca'yı daha çok tanır, sever. Yani Mevlana öyle bir kişidir ki Nasreddin Hoca'nın katilidir. Bu kadar saçma şeyler delilsiz, ispatsız ortaya atılır. Ama dediğim gibi biz garip bir şey olduk, toplum olduk. Doğru söz söyleyeni dokuz köyden kovarız. Ama yalan söyleyene buyur ulemadansın deriz.
Peki bir mola dönüşte buradayız hocam.
Adını vermediğim için de bana karşı dava açılmazsın.
Peki.
bir zaten mola... hakaret etmedim sadece evet, sözlerini eleştiririm.
Evet, evet. Bir mola dönüşte buradayız. Evet yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi izleyicilerimizden bazıları... sormuş hocam. Aslında bugün bu meseleye de girecektim. Ama süremiz kısıtlı oldu bu hava muhalefeti nedeniyle. Çok kısaca Diyorlar ki ya bu Özgecan'ın başına gelenler hepimizi derinden sarstı tabii ki. Bununla ilgili çözüm ne olabilir diyorlar. Yani idam vesaire gibi konular tartışılıyor. Kısa da olsa bir değerlendirmenizi alayım hocam.
Bir kere bütün kalbi katılaşmamış olanlar, kadın erkek bütün sevgiden nasibi olanlar, bilhassa bu son Özgecan olayının cereyan tarzından, Özgecan'ın 20 yaşındaki bir kız olarak namusunu müdafaa ederken bu şekilde vahşice, benim kanaatimce inşallah böyledir, ben kesin söyleyemem ama Allah'ın işine karışılmaz, fakat ölçülere göre namusunu korumak için mücadele ederken öldürülen bir kızı, bir hanımı da şehit saymak gerekir. Yani Özgecan bir şehit oldu. İnşallah şimdi zaten çok rahattır. Allah böyle başkalarının imtihanı için müsaade ettiği bazı olaylardan sonra öleni öteki dünyada hesapsız, berzah aleminde hesapsız nimetlere gark eder ve o da işte bu yüzden dünyadaki çektiği acıları da unutur ve o zevk içinde, o manevi haz içinde kalır. Ama dünyada kalanlar tabii şey olurlar, rıhtımda kalanlar, bu seyahatten elemli, yıllarca siyah ufka bakar gözleri nemli. Yahya Kemal'in dediği gibi. Biz de şimdi yıllarca bu kızın arkasından siyah ufka bakacağız.
İdam.
Şimdi bu durumu bir daha yeni Özgecanlar olmasın diye yapmamız gereken bir sosyologlar diyelim, psikologlar ve hukukçular, hukuk felsefecileri, Diyanet mensupları, ilahiyat mensupları, bütün bunlar bir araya gelerek bu ahlak sorununu, eğitim sorununu Türkiye'de halletmeleri lazım. Ama ikinci olarak da bir de idam cezasının bilhassa hatta töre cinayetleri de dahil olmak üzere kadın öldürmeler, boşandığı eşini öldürmeler, töre cinayeti diye mesela azmettirici olarak çocuğu değil ama onu görevlendiren kimseyi öldürmeler, bu adam öldürmelerin cezası şey olmalıdır.
İdam
olmalıdır kural olarak. Ancak meşru müdafaa bir şüphe varsa o zaman hadlerin tatbiki şüpheyle izale edilir. Ama eğitimde, toplumun eğitiminde bir artık zamanı gelmiştir bir şey yapılması, bir ahlak reformu.
Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık.
Gör gibi görüyorum.
Eyvallah. Eyvallah öyle. Hocam Özgecan'ın resmini üzerinden söylüyor bunu. Herkese iyi geceler. Hoşçakalın.